Evet, bu vaazımız 8. vaazımız seri Kaybolan Gün başlığını taşıyor. Kaybolan Gün Sept gününle alakalı. 2012 yılında bir keşif yapılmış. Sandy Adası diye bir ada. Fakat bu ada yıllar boyunca Güney Pasifik'teki haritalarda gösterilmekteydi. Yıllar boyunca. Yeni Zelanda ile Avustralya arasında bir ada. Yeni Kaledonya'nın batısına yer alan çok küçük bir ada ve haritalarda gösterildi. Ancak haritacılar bölgenin uydu fotoğraflarına baktığında Sandy Adası'nın orada olmadığını keşfettiklerinde çok şaşırdılar. Bu ada yoktu. Nasıl olabilir? Şaşkına dönen bilim adamları hemen bölgeye keşif yapmaları için takım gemiler gönderdiler ve Sandy Adası'na gittikleri, o haritada gösterdikleri yere gittiklerinde sadece su bulabildiler. Başka da hiçbir şey yoktu. Gerçek şu ki onlarca yıl haritalarda gösterilmesine rağmen bulunmayan bu harita, ya harita olsa bile aslında böyle bir Sandy Adası diye bir ada yoktu. İnsanlar şaşırtılmıştı. Ve bu ada hiçbir zaman için var olmamıştı. Haritalarda gözükse bile, hatta orada olduğuna inanılsa da, ona bir isim verilmiş olsa bile Sandy Adası, Sandy Adası gerçek değildi. Bugün de baktığınızda internette araştırın, Sandy Adası diye Google'dan bir takım haritalar çıkıyor. Orada bir karaltı görünüyor. Fakat öyle bir ada yok. Belki suların çekilmesiyle bir takım kum tabakalarının yukarıya çıkmasından kaynaklı bir yükselti olabilir ama öyle bir ada mevcut değil. Buna benzer daha ne kadar çok şey var. Birçok koca karı masalı, bunlar zararsız fakat Hristiyan kilisesi içinde yaygın inançların da aslında doğru olmaması mümkün olabilir mi? Hristiyanlar aslında mevcut olmayan bir şeye inanabilir mi? Bugün bunu araştıracağız. İlk sorumuz şöyle: Allah bizlere mutlu ve kutsal bir yaşam tarzına yönelten ne gibi bir şey vermişti? Mutlu ve kutsal bir yaşam. Yakup kitabına bakıyoruz. Yakup 1:25. Kitaplarınızı açabilirsiniz. Yakup biliyorsunuz yeni ayetin sonlarına doğrudur. Şöyle yazıyor Yakup'ta: Oysa mükemmel yasaya, mükemmel yasa derken biliyorsunuz 10 emirden bahsediyor. Özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi yaptıklarıyla mutlu olacaktır. Unutkan değil fakat etkin uygulayıcı olan kişi. Bugün Sep günü dersimizde de gördük. Biliyorsunuz Petrus etkin bir uygulayıcıydı. Ne yaptı? İsa ona o çalkantılı denizde onu takip etmek istedi. İsa'nın yaptığını yapmak istedi. İsa gölün üzerinde yürüyordu. Petrus da aynı şeyi yapmak istedi. O uygulayıcı bir insandı ve yaptıklarıyla mutlu oldu mu bilemiyoruz. Fakat düştü tabii ki orada. Fakat İsa onu tekrardan eline çekti, çıkardı. Yakup 2:10-12'ye de bakıyoruz şimdi. Yakup 2. bölüm 10. ile 12. ayetler arasında şöyle yazıyor: Yakup'un açıkça bahsettiği bu yasada, isterseniz okuyalım, bir kardeşimiz Yakup 10:12 ne yazıyor? 2. bölüm 10'dan 12'ye kadar okuyalım. İşte burada Yakup'un bahsetmiş olduğu yasa 10 emirdir. Çünkü 10 emirde biliyorsunuz zina etmeyeceksiniz diye bir yasa var. 10 emirden bir tanesi bu. Allah çocuklarının ona sevgiyle itaat etmesini ister. Yani Yakup'un da söylediği gibi 10 emirden herhangi birisini çiğnediğinizde sanki 10 emirin tümünü çiğnemiş sayılırsınız. İkinci sorumuz şu: İsa'ya iman edenleri Allah'a itaat edip onun emirlerini tutmayı istemesine motive eden şey nedir? Yani ne var ki Allah'ın emirlerini tutmamızda bize motivasyon veriyor? Acaba neden bu yasanın bu emirlerini tutuyoruz dersiniz? Yuhanna 14-15. ayette buna bir yanıt bulabilirsiniz. Yuhanna 14-15. Müjdelerin 4. kitabı Yuhanna 14-15 şöyle söylüyor: Beni seviyorsanız diyor İsa, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Allah sevgisi Allah'a itaat dolu bir yaşam sürmek isteyenler için önde gelen motivasyondur. Yani 10 emiri tutmamızın nedeni bunlar bize verilmiş olan kurallar zinciridir. İşte bunları tutarsak eğer sonsuz yaşamı kazanırız diye bir anlayış değil, daha çok sevgiyle yaptığımız, İsa'ya olan sevgimiz, Allah'a olan sevgimizden dolayı bu emirlere uygulanmamız için en büyük motivasyon budur. Yoksa insanlara zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Emir de olsalar, buyruk da olsalar zorla insanlar buyrukları tutmazlar. Demek ki en etkili motivasyon neymiş? Sevgi. Onun emirlerini tutmamız Allah için ne kadar önemlidir? Allah bizlere bu buyrukları verdi ve onları tutmamızı istiyor. Acaba ne kadar önemlidir? Şimdi Özdeyişler kitabına geçiyoruz. Özdeyişler 28. bölüm 9. ayette Allah'ın bu emirlere nasıl baktığının bir cevabını bulabiliriz burada. Özdeyişler 28.9'da şöyle söylüyor: Yasaya kulağını tıkayanın duası da iğrençtir. Yasa derken hep şunu anlamamız lazım: 10 emir. Yani 10 emire kulağını tıkayan kim varsa onun yaptığı dua da iğrenç oluyor. Çok ilginç bir ifade. Yani bir taraftan Allah'a iman ettiğini söyleyen insanların öbür taraftan yasayı çiğnemesi, yasayı tutmaması bağdaşır bir şey değil. İkisinin birlikte yürümesi gerekiyor. Bir taraftan 10 emirde insan öldürmeyeceksin emrine karşı gelip birisini öldüren, fakat öbür tarafta Allah'a iyi kalpli olduğu için Allah'ın onu kurtaracağını düşünen bir insan başarılı olmuş sayılmaz. Çünkü yanlış yani bu. Allah hiç kuşkusuz günaha düştüğümüzde bize yardım etmek ister. Biz hepimiz günahkarız. Hiçbirimiz günahsız insanlar değiliz. İsa göklerde savunucumuz olurken 1. Yuhanna 2.1'de öyle söylüyor: İsa bizim göklerdeki savunucumuzdur. Kasten Allah'a itaatten yüz çeviren bir davranış tarzı Allah'ın hiçbir zaman için onayını alamaz. Yani hem onun emirlerine uyacağız hem de Allah'a itaat edeceğiz ve iman edeceğiz. İkisinin birlikte paralel olarak yürümesi gereken şeyler. Peki Allah günahkar insanların yasasına itaat etmesini nasıl olanaklı kılmaktadır? Bazılarımız diyebilir ki bu emirler gerçekten zor. Bunların hepsinin uygulanması bizi zorluyor. Yapamayız. Ama Allah bunları bir şekilde olanaklı kılıyor. Nasıl olanaklı kılıyor onu görelim. Galatyalılar 2.20'de bunun nasıl olanaklı olduğunun bir cevabı veriliyor. Galatyalılar 2.20. Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı'nın olduğuna imanla sürdürüyorum diyor Paulus. Mesih ile birlikte çarmıha gerildim diyor. Mesih ile birlikte çarmıha gerilmek ne demek? Yani İsa'nın çekmiş olduğu acıları aynen ben de kendi içimde hissediyorum demek. Artık ben yaşamıyorum derken bu dünyaya yaşamıyorum, fakat sonsuz yaşama, o kutsallıkta yaşıyorum demek. Mesih beni doldurursa, kutsal ruhuyla içimizi doldurursa, artık içimizde bedensel bir yaşam değil, yani dünyevi bir yaşam değil, tam tersine Mesih'in bizleri götürmek istediği yolda, o güzel yolda yürüyen bir güzel bir yaşamı yaşarız. Yaşamımızı İsa'ya adadığımızda İsa da bizim içimde kendi yaşamını sürdürür. İsa'nın yaşamı bizim içimizde yaşar. Yaşamlarımıza gücünü ve kutsallığını getirir. Bizler içimizde İsa'nın yaşamasına izin vermekle onunla işbirliği haline geliriz, işbirliği yaparız ve Allah'a bu şekilde itaat etmiş oluruz. Peki 10 emirin hangisi Allah ile halkı arasındaki özel bir belirtidir? Şimdi 10 emiri birini öbürüne önemli kılmak olarak sormuyorum. Fakat 10 emirden bir tanesi Allah ile halkı arasında sanki özel bir ilişki varmış gibi, özel bir ilişki içinde kendini özellikle ön plana çıkartır. Nedir bu? Hezekiel 20:12'de okuyabiliriz. İşte bunun cevabını veriyor Hezekiel'de. Hezekiel 20. bölüm 12. ayette şöyle yazıyor. Kendilerini kutsal kılanın ben Rab olduğumu anlasınlar diye aramızda bir belirti olarak Şabat günlerimi de onlara verdim diyor Allah. Kendilerini kutsal kılanın ben olduğumu anlasınlar diye aramızda bir belirti olarak Şabat günlerini onlara verdim. Yani bugün diğer günlerden farklı olarak Şabat gününde biz oturup düşünmeliyiz. Demeliyiz ki Allah bizlere onun kutsallığını, onun büyüklüğünü anmamız için bir belirti olarak bugünü verdi. Bu bereketli günü verdi. Bizler de ona bugün ibadet etmekle onu anıyoruz ve onu kutsallaştırıyoruz. Zaten kutsal olan bir varlık. Bizler de onunla birlikte kutsal oluyoruz. Yedinci gün Sebti Allah'ın çocuklarına verdiği belirtidir. Yani biz bunu bir işaret olarak algılıyoruz. Son günlerde diyoruz ki Allah insanları Şabat günlerinden ayıracaktır. Şabat gününü tutanlar, tutmayanlar. Bu bir damga. Aynı vahide yazıyor ya, onların alınlarına koyacağım. Onlar beni anacaklar ama alınlarında Şabat günü olmayanlar, tam tersi diye başka şeylere inananlar, iman edenler ayrılacaktır. Yani bir ayrım, bir turnusol kağıdıdır Şabat günü. İnsanları birbirinden ayırır. Tabii kötü anlamda söylemiyorum ama Allah'a ibadet etmek, ne dedik? 10 emirin herhangi bir tanesini çiğneyen 10 emirin 10'unu da çiğnemiş gibi olur. O yüzden Şabat günü, yani Sebt gününü çiğnemiş olan insanlar 10 emirin diğerine İtaat etseler de bir anlamı yok. Çünkü on emirin birlikte ele alınması gerekiyor. Bugün Allah'ın yaratıcı gücünün belirtisidir. Yani Allah bizleri 6 günde yarattı ve 7. günde insanı yarattı. Ve 6. günde insanı yarattı. 7. günde dinlenmemiz için bize bu günü verdi. O günün önemini hep birlikte oturalım, ibadet edelim ve analım diye. İsa çarmıhta öldükten sonra da Allah Mesih inanlarının mezhep gününü tutmasını amaçladı mı? Bir soru var, biliyorsunuz. Diğer kiliselerde İsa'nın çarmıha gerildiğinde Allah'ın bazı emirlerinin artık geçerli olmadığını ve bu emirlerin İsa ile birlikte çivilendiğini, çarmıha gerildiğini düşünen insanlar var. Biliyoruz biz bunları. Fakat Allah sadece İsa'nın ölümüne kadar tutulacak olan bir Şabat gününden değil, İsa'dan sonra da hatta dünyanın sonuna kadar Şabat gününün tutulmasından bahsediyor. Nasıl bunu anlıyoruz? Matta 24:20'ye açarken bu ayette bir deyim var, ifade var. Oradan anlayabiliriz. Matta 24:20'de şöyle söylüyor. Matta 24:20'de diyor ki, dua edin ki kaçışınız kışa ya da Şabat gününe rastlamasın. Yani insanların bir şeyden kaçacağını ve o günün Şabat günü olmaması için burada İsa bir ifade kullanıyor. Biliyoruz ki biz Yeruşalim'in yıkılışı İsa'dan sonra 70 yılında gerçekleşmiştir. İsa ölümünde Yeruşalim'in bu şekildeki bir yıkılışından bahsediyor ileriyi görerek. İsa'nın ölümü yaklaşık 33 yılında olduğuna göre demek ki 40 yıl sonra meydana gelecek olan bir olaydan bizleri haberdar ediyor. O gün diyor Şabat gününe rastlamasın diyor. İsa halkını Sebt gününde kaçmamız için dua etmeye teşvik etmişti. Bakın, yani o kaçış Sebt günü olmasın diye burada bir özel bir ifade var. Demek ki İsa çarmıhtaki ölümünden uzun zaman sonra bile hala sept gününün tutulacağını ve kendisiyle birlikte sept gününün yıkılmayacağını burada ifade ediyor. Onu anlayabiliyoruz. Haftanın yedinci günü olan sept günü yerine neden birçok insan peki pazar gününü tutuyor? Biliyorsunuz Hristiyanlık alemi dünyadaki en fazla sayıya sahip olan Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi ki sayıları yaklaşık 2 milyara buluyor şu anda günümüzde 7 milyarlık dünyada. Çoğunluk pazar gününe inanıyor biliyorsunuz. Protestan kiliseleri olsun. Hep pazar günü. Niye acaba insanlık böyle bir açık bir emre rağmen, sept günü tutmasına rağmen neden pazar gününü tutuyor? Şimdi onu araştıracağız. Bu durum kutsal kitaptaki bir ayetten veya durumdan kaynaklanmaz. Pazar günü tutmak kutsal kitapta hiçbir zaman için emredilmez. Ve hiçbir zaman Allah tarafından insan ailesine kutsal bir gün olarak sunulmaz. Verilmemiştir. Kutsal kitabın hiçbir yerinde pazar gününün kutsal sayarak tutmamız gerektiği yazılmamıştır. Bunu ifade eden insanlara gönlünüz ferah olarak söyleyebilirsiniz. Pazar günü ibadeti, kutsal kitabın hiçbir yerinde pazar gününün kutsal bir gün olarak tutulması yazılmamıştır. Peki ne yazılmıştır? Haftanın ilk günü diye bahsediyor. İsterseniz o ayetleri bir bakalım. Hatta pazar günü olarak da bahsetmiyor. Haftanın ilk günü diyor ki biliyorsunuz haftanın ilk günü pazar günü. Doğrusu budur. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi yani şabat günü yedinci gündür. Haftanın ilk günü ise pazar günüdür. Ve şöyle ayetlerde bahsediyor. İsterseniz ayetleri birlikte okuyalım. Haftanın ilk günü olan pazar yine ayette nadiren anılmıştır. Çok da fazla yoktur ama bütün ayetleri yazdık. 1, 2, 3, 4, 5 tane ayette bahsediyor. Şöyle bahsediyor. Matta 28, 1'de hemen hızlıca okuyorum ben. Matta 28, 1'de şöyle diyor. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü. Dikkat edin. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü. Yani şabat gününden sonra gelen gün olarak pazar gününden bahsediyor. Haftanın ilk günü tan yeri ağarırken Mecdalli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Demek ki mezarı görmeye gitmeleri cuma gününde İsa çarmıha gerilmişti. Cumartesi günü dinlenmişti ve pazar günü ilk günü yani haftanın ilk günü Meryem mezarı görmeye gittiler. Onu çünkü yağlamak o zamanki adetlere göre bakmak istiyorlardı ve burada o şekilde bahsediyor. Markos'ta bahsediliyor. Markos 16, 1. ve 2. ayetlerde. Tekrardan ilk günden bahsederken pazar günden şabat gününden sonra olduğunu ifade ediyor. Dikkat edin. Buradaki önem şabat günü fakat şabat gününden sonraki gün olarak yani ikinci bir gün olarak bahsediliyor burada. Şabat gününü geçince Mecdalli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Bu da haftanın ilk günü olan pazar günü oluşuyor. Şimdi Markos'ta 16:9'u da bir defa daha bahsediyor. Onu okuyalım. İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdalli Meryem'e göründü. Ondan 7 cin kovmuştu. Haftanın ilk günü dikkat ediyorsunuz değil mi? Pazar günü olarak hep haftanın ilk günü olarak burada bahsediliyor. Bir ayetimiz daha var. Luka 24:1'de. O da şöyle. Luka 24:1'de şöyle bahsediyor. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Dikkat ediyorsunuz hep mezara gidilme günü olarak pazardan bahsediliyor. Yani kadınlar İsa'nın cesedine sürmek için takım baharatları götürüyorlar pazar günü. Yuhanna 21. Bu ayetlerde dikkat ederseniz hiçbir zaman için pazar gününün kutsallığından bahsedilmiyor. Yani bugün kutsaldır, bugün kiliseye gidilmesi gereken bir gündür diye bir şey bahsedilmiyor. Yuhanna 21:20-21 son ayetimizde şöyle diyor. Haftanın ilk günü erkenden ortalık daha karanlıkken Mecdalli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Biliyorsunuz İsa artık yoktu mezarda. Haftanın ilk günü olan pazar günü tekrardan dirilmişti. Bu ayetlerden her biri haftanın ilk gününü anmaktadır. Fakat hiçbiri pazar gününün dinlenme günü ya da ibadet günü olarak kabul edilmesini telkin etmemektedir. Herhangi bir ima çıkarabildiniz mi? Pazar gününün ibadet günü olduğunu çıkarabildiniz mi bu ayetlerden? Yok, öyle bir şey geçmiyor. Yeni ayette haftanın ilk gününden bahseden başka ayetler var mıdır? Birkaç tane daha ayetimiz var. Yuhanna 20:19'da şöyle bahsediyor. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerinden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Öğrencilerin haftanın ilk günde bir araya gelmelerinin tek nedeni İsa'nın ölümden dirilişinden dolayı Yahudilerden korktukları içindi. Korku içindelerdi. Çünkü biliyorlardı kendi sıralarının kendilerine geleceğini ve onların da aynı şekilde İsa gibi işkenceye uğradıklarından korkuyorlardı. Ve üst katta, üst oda diye bahsederiz, orada bir araya gelip dua ediyorlardı. Elçilerin işleri 20 ve 7. ve 8. ayetlerde tekrardan bu konuyu ele alıyorlar. Şöyle, haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Pavlus imanlara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Haftanın ilk günü ekmek bölmek, herhangi bir ibadet söz konusu değil. Pavlus haftanın ilk günü vaaz veriyordu. Dini açıdan bir gün güneşin batışıyla başlar ve sona erer. Bu nedenle Pavlus haftanın ilk gününün karanlık kısmında vaaz etmekteydi. Yani cumartesi gecesi vaaz etmekteydi. Pazar gecesi haftanın ikinci gecesi olacaktı. Pavlus haftanın ilk günü vaaz etmesi gerçeği o günü kutsal bir gün haline getirmez. 1. Korintliler 16:1-2'de de bahsediyor. Şöyle söylüyor 1. Korintliler 16:1-2. Kutsallara yapılacak para yardımına gelince Galatya kiliselerine ne buyurduysam siz de öyle yapın. Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin. Öyle ki yanınıza geldiğimde para toplamaya gerek kalmasın. Bu da ondalık ve sunuların toplanması, oradaki ihtiyacı olan kiliselere verilmesi için Pavlus böyle bir şey söylüyor. Önceden hazırlayın diyor. Ben geldiğimde böyle bir telaşe olmasın. İşimiz hemen görülsün diye söylüyor. Pavlus Yeruşalim'deki imanlar için sunu toplamaya Korint'teki bir elçi gönderdiğinde gecikme nedeni olmasın diye haftanın ilk günde böyle bir şey para ayırmalı konusunda teşvik ediyor. Ama bu da haftanın ilk gününün kutsallığı anlamına gelmez. Paranın toplanmış olması pazar gününe özel bir şey atfetmiyor. Peki Allah dirilişin onuruna pazar gününün tutulmasını amaçlamış mıydı? Biliyorsunuz İsa pazar günü dirilmişti. Ve peki bu dirildiği için pazar günü kutsal bir gün mü oluyor? Onu isterseniz inceleyelim. Romalılar 6 3. ve 4. ayette şöyle yazıyor. Romalılar 6. bölüm 3. ve 4. ayetler. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimiz onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. 1. Korintliler 11:26'da da tekrardan bahsediliyor bu konuda. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Pazar gününü tutmanın aksine Allah inanın topluluğuna İsa'nın ölümünü, definini ve dirilişini hatırlatan vaftiz ayinini vermişti. Biliyorsunuz biz de aynı şekilde onun dirilişini hatırlamak için bir komünyon dediğimiz bir paydaşlık yapıyoruz. Burada Rabbin sofrası diyoruz aynı zamanda. Bu hizmeti Allah tarafından halkına İsa'nın ölümünü düzenli olarak hatırlayalım diye yapıyoruz. Biliyorsunuz geçenlerde sordular bunun bir zamanı var mıdır diye. Biz yani 3 ayda bir yapmaya gayret ediyoruz ama bunun belirli bir süre olarak verilen bir şey yok. Biz sürekli olarak İsa Mesih'i hatırlayabilmek için bunu yapıyoruz. İsa'nın önemini hatırlayabilmek için bu hizmeti yapıyoruz. Ama burada hiçbir yerinde pazar günü hiçbir bakımdan İsa'nın dirilişini hatırlatısı olarak bir ima edildiğini göremiyoruz bu dirilişte. Peki İsa'nın ölümünden sonra da elçiler pazar günü tutmaya başlamışlar mıydı? Yani İsa öldü, elçiler de haydi artık madem İsa pazar günü dirildi, sep gününü bırakalım da pazar günü ibadet edelim demişler miydi, ona bakalım. Elçilerin işlerinde bu konu 4 tane ayette yazıyor. Ben hızlı olarak isterseniz okuyayım size. Elçilerin işleri 17:2'de şöyle diyor. Pavlus her zamanki gibi, her zamanki gibi ifadesinin altını çizelim. Her zamanki gibi Yahudilere giderek art arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Pavlus'un her zamanki gibi yaptığı şey Şabat günü Havra'ya gidip onlarla birlikte kutsal yazılar, yani şu anda bizim okuduğumuz kutsal kitabı onun üzerinde tartışıyorlar ve okuyorlar. Elçilerin işleri 18:4'te şöyle yazıyor. Pavlus her Şabat günü Havra'da tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Biliyorsunuz Havra'ya Yahudiler Şabat gününde gidiyorlardı. İsa öldükten uzun yıllar sonra bile elçiler haftanın 7. günü olan Şabat gününü tutuyorlardı. Haftalık sept ibadetlerinde hiçbir değişiklik yapmamışlardı. Elçilerin işleri 16:13'te de şunu yazıyor. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Yani kilise veya bir kilise tabii ki o zamanlarda yoktu. Havralarda toplanıyordu. Bir havra olmasa dahi o gittiği yerde, köyde bir doğa içinde, bir ırmak kıyısında oturup o gününle ilgili burada dini ibadetler, dini konuşmalar yapıyorlarmış o zamanlar. Yani ibadet edecek bir havra olmasa dahi. Ve bir ayetimiz daha var. Elçilerin İşleri 13:42 ve 44. ayetlerde şöyle yazıyor. Pavlus'la Barnaba Havra'dan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Hala Şabat günü aynı şekilde eskiden olduğu gibi devam ettiğini görüyoruz. Diğer uluslardan olan imanlar da Şabat günü ibadet etmişlerdi. Eğer sep günü değiştirilmiş olsaydı bu imanlar Allah'ın sözünü dinlemek için pazar günü bir araya gelirler. Derlerdi ki Yahudiler Şabat günü tutuyor. Biz Hristiyanlar, yeni inananlar, yeni ayete inananlar artık pazar günü inanalım. Öyle bir şey demiyorlar. Onlar da Şabat günü bir araya geliyorlar diğer kardeşleriyle birlikte. Peki pazar ibadeti nasıl yerleşti? Nasıl oluyor bugünümüzde, şu anda da pazar günü ibadet ediliyor? Ona bakalım. Kutsal kitapta dedik, pazar ibadetiyle ilgili tek bir örnek bile yoktur. Bunu gördük şimdiye kadar. Ancak birkaç yüzyıl süren bir süreç içerisinde, yani İsa'dan sonraki zamandan bahsediyoruz, pazar ibadeti tesis edildi. Bazı dini liderler kendilerini Yahudi halkından ayrık tutmak amacıyla pazar gününü benimserken, Roma İmparatorluğundaki putperestler güneş tanrısını onurlandırmak için pazarı kabul etmişlerdir. Güneş tanrısı vardı onu. Hatta Sunday, bugün söylenen güneşin günü demektir. Güneş biliyorsunuz eskiden tapınılan, hatta eski Mısır'da Ra denilen bir tanrı vardır biliyorsunuz. Ra güneş tanrısıdır aynı zamanda. Onların o putperest tanrılarına tapındıkları bir gündü pazar. Yani pazarın, güneşin günü olarak söylenir pazar günü. Bizim dilimizde pazar diye geçer ama diğer dillerde güneşin günüdür. İsa'dan sonra 321 yılında, bu tarihi aklınızdan not edin, ezberlemesi de kolay, 3-2-1 diye hatırlayabilirsiniz. İsa'dan sonra 321 yılında bir Konstantin diye bir kral var, Roma İmparatoru. Kutsal kitaptaki Şabat yerine pazarı yüceltmek için ilk fermanı çıkarttığı yıl oluyor 321 yılında. Nasıl bir ferman çıkartmış onu okuyalım isterseniz. Konstantin şöyle bir ferman çıkartmış. Mübarek güneş gününde, aklına çıkıyor, mübarek güneş gününde, yani pazar günü demek istiyor, kentlerde ikamet eden yüksek memurlar ve halk dinlensin ve tüm dükkanlar kapansın. Tekrar edeyim. Mübarek güneş gününde, yani pazar demek istiyor. Pazar gününde kentlerde ikamet eden yüksek memurlar ve halk dinlensin ve tüm dükkanlar kapansın. Bir dinlenme günü olarak ilan ediyor bugünü. Birkaç yıl sonra kilisenin dini sep günü yerine pazar gününü onurlandırma için bir ferman çıkartıldı. Hristiyanlar cumartesi günü Yahudileştirmemeli ve boş durmamalı. Aksine o gün çalışmalıdır. Fakat Rabbin gününü bilhassa onurlandırmalı ve Hristiyanlar olarak mümkünse o gün çalışmamalıdır. Ancak buna karşın Yahudileşme görülürse onlar Mesih'in dışında bırakılmalıdır. Böyle bir ferman da var. Bekleyelim. Putperestler ve Hristiyanlar artık haftalık dini öneme sahip bir pazar gününü, yani güneşin gününü tanımada birlik olmuşlardı. Kutsal kitapta geçen Şabat bir kenara atılmıştı. Görüyorsunuz, bir fermanla işte bu putperestlere iyi görünmek için, onları da içlerine alabilmek için bir kaynaşma olayı görüyoruz burada. Yani pazar gününü cumartesi günüyle karıştırarak, yani birdenbire pazar gününü ferman olarak getirmiyor. Çok akıllı bir taktikle hem o günü hem bugünü bir araya getirip insanları putperestlerle kaynaştırma çabası içinde Konstantin. İki günü de bir araya getiriyor ve yavaş yavaş bir geçiş sağlıyor. Çünkü insanların tepkisini alacağını bilerek böyle bir taktiğe gidiyor. Katolik kilisesi zamanla pazar ibadeti kavramını pekiştiriyor. Hatta Şabat'tan pazara değişimin sorumlusunun kendilerinin olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bir muhabirle bir Katolik rahibinin yapmış olduğu bir söyleşi var. Çok önemli bir söyleşi, aklınızda kalması açısından üstüne durarak okumaya çalışacağım. Şöyle bir soru soruyor muhabir Katolik papazına. Diyor ki, sep günü hangi gündür? Soru bu. Rahip de doğru söylüyor. Sep günü cumartesidir. Cevabı doğru. Yani sep gününün cumartesi olduğunu, Şabat gününün cumartesi olduğunu herkes biliyor. Yani hiç kimse sep gününün pazar günü olduğunu size bugün söyleyemez. Hepsi de cumartesi olduğunu söylüyor. Peki o zaman arkasından hemen gelen soru. Madem ki cumartesi, neden pazar gününü tutuyorsunuz? Tam bir damardan soru derler ya. Gerçekten damardan bir soru bu. Şöyle bir yanıt veriyor. Cumartesi yerine pazar gününü tutuyoruz. Çünkü Laodike Kilisesi'nde, konseyinde Katolik Kilisesi dini töreni cumartesiden pazar gününe nakletmiştir. Yani Laodike Konseyi bir karar veriyor. Diyorlar ki artık dinlenme günü pazar günü değil cumartesi günü olacaktır. Bunun kararını veriyorlar. Çok ilginç değil mi? Laodike aklınızda neler çağrıştırıyor? Aynı zamanda oradan çıkıyor bu olay. Günümüzde birçok Hristiyan kutsal kitapta geçen Şabat'a saygısızlık etmekte ve Şabat yerine Allah'ın sözünde kaynağı bulunmayan başka bir günü benimsemektedir. Yani pazar gününü. Kutsal kitap Allah'ın sözüyle kilisenin adetlerinin veya toplumun çatışma içinde olduğu durumlara yönelik ne gibi bir nasihat vermektedir? Bir tarafta Allah'ın buyruğu var, öbür tarafta insanların ortaya çıkarttığı, insanların benimsediği bir gelişim var. Elçilerin İşleri 5:29 şöyle söylüyor. Çok önemli bir ifade. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Bu gerçekten logo bir ifade. Aklınızda bulunması gereken bir ifade. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerekir diyor. Yani pazar günü insanların uydurduğu bir şey. Cumartesi, Şabat günü de Allah'ın verdiği bir şey. Kutsal kitap ne zaman bir kişi Allah'ın sözüyle insanların öğretileri arasında bir seçim yapması gerekse Allah'a sevgiden dolayı benimsenmesi gerekenin kutsal kitap olduğu konusunda çok açıktır. Kimi dinleyeceğiz? İnsanların söylediğini mi? İnsanlar çoğunluk oraya gidiyor diye insanların peşinden gitmeyi mi, yoksa Allah söylüyor ve Allah'ın kitabında bahsediliyor diye Allah'ın yolundan gitmeyi mi? Bir seçim tabii ki bunlar. Bazı insanlar şöyle der, çoğunluk yapıyorsa doğrudur. Hayır, hiç de değil. İşte şu anda çoğunluk pazar gününe ibadet ediyor ve uçuruma doğru gidiyorlar. İlahi emirleri insani yasalarla yer değiştirme görüşü konusunda İsa ne söylemişti? İsa Matta 15:9'da şöyle söylüyor. Bana boşuna taparlar. Yani pazar günü ibadetinden bahsediyor. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Bana boşuna taparlar çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. İsa'nın takipçisi Allah'ın sözünün de takipçisidir. Allah'a olan sevgilerinden dolayı kurtulan imanlar Allah'ın buyruklarını tutarlar. Onlar Davut ile birlikte şöyle söylerler. Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben. Yasan yüreğimin derinliğindedir. Mezmurlar 48'de böyle söylüyor. Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan, insanların isteğini değil, Tanrı'nın isteğini yapmaktan zevk alırım diyor. Çünkü yasan yüreğimin derinliğidir. Yasa ne? İşte yasanın içindeki o dördüncü emir olan Şabat günü benim kalbimdedir. Ben onu tutarım demek istiyor. İbadet söz konusu olduğunda kutsal kitap çok açık prensipler veriyor mu? Evet. Yuhanna 4:24'te şöyle diyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Ruhta ve gerçekte Allah'a ibadet etmek ve kutsal kitabın 7. gün Şabat'ını tutmak istiyor musunuz?